5. Bölüm. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirlerdi. Bu yerlerde demiryolunun iki yanında sarı özek bozkırı, sarı kumlu geniş bozkırların bomboş orta bölgesi uzanıyordu. Bu yerlerde meridyenlerin Greenwich'ten başlayarak sayılması gibi bütün uzaklıklar demiryoluna göre hesaplanırdı. Trenlerse doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirlerdi. Sabah erkenden bütün hazırlıklar tamamdı. Kazankap'ın cenazesi bir keçiye sımsıkı sarılmış, üstünden yün iplerle bağlandıktan sonra bir traktörün çektiği vagona yatırılmıştı. Ölünün konulduğu yere bir kat saman serildikten başka üstüne ağaç yongaları talaş döşendi. Akşamın beşine altısına geriye dönebilmek için erkenden yola çıkmak gerekiyordu. 30 kilometre gömütlüğe gidiş, bir o kadar geliş, gömütlükte ise gömme işi birkaç saat sürse, öleni anma yemeğini ancak akşamın altısında filan verebilirlerdi. Yola erken çıkmak isteyişlerinin nedeni de buydu. Bir akşam öncesinden devesi Boranlı Karanar'a eğerleyip bir güzel donatan Yedigey, hayvan yularından bağlı hazır beklerken herkesi acele ettiriyordu. Adamların işleri bitmek bilmiyordu sanki. Yedigey bütün gece hemen hemen gözünü kırpmadığı halde dimdik ayaktaydı. Yüzü biraz çökmüştü, hepsi o kadar. Sinek kaydı tıraş olmuş, en güzel giysilerini giymişti. Beyaz gömleğinin üstünde siyah ceketi, altta bol kadife şalvarı vardı. Ayaklarına ince meşin çizmelerini geçirmiş, kır bıyıklarının kaşlarının üstüne gezme günlerinde giydiği demir yolcu şapkasını eğmişti. Savaşta aldığı madalyalar, nişanlarla 5 yıllık plan uygulamalarında verilen başarılı işçi şeritleri göğsünü süslüyordu. Bütün bu giyim kuşam ona yakıştığı gibi ayrıca etkili bir görünüşü de vardı. Kazankap gibi birinin cenazesinde böyle giyinmesi gerekiyordu herhalde. Ölüyü son yolculuğunda geçirmek için bütün Boranlılar dışarı çıkmıştı. Çoluk çocuk traktörün çektiği vagonun başına birikmiş, aracın kalkmasını bekliyorlardı. Kadınların ağlamalarının ardı arkası gelmiyordu. Nasıl olduysa Yedigey toplananların önünde konuşmaya başladı. Şimdi atalarımızdan kalma gömütlüğe, Sarı Özek Bozkırı'nın en eski gömütlüğü Ana Beyt'e doğru yola çıkıyoruz. Rahmetli Kazankap bu kutsal yöre gömülmeyi hak etmiştir. Ayrıca kendi vasiyeti de öyledir. Yedigey söyleyeceklerini toparlamak için bir an düşündü. Demek oluyor ki bu dünyada yiyecek ekmeği içecek suyu kalmamış. Rahmetli Boranlı durağında tam 44 yıl çalıştı, hizmet etti. Bu bütün bir yaşam demektir. Burada çalışmaya başladığı zaman şu su tulumbası bile yoktu. Suyu tanker vagonlarla uzaklardan getirirlerdi. Bir hafta sonra bir daha. Şimdi işimizi rahatça gördüğümüz kar temizleme makineleri, öbür makineler bile gelmemişti henüz. Bakın, ölümüzü bile traktörün arkasına takıp götürüyoruz şimdi. Makineler yoktu ama trenler her zamanki gibi işliyordu, yolların açık tutulması gerekiyordu. Kazankap burada onurlu bir görevi yerine getirmiştir. Nasıl bir insan olduğunuysa hepiniz biliyorsunuz. Eh, biz yola çıkalım artık. Ne yazık ki hepinize birden yetecek araç yok. Zaten durak yalnız bırakılmaz. Cenazenin yanında 6 kişi gidiyoruz. Orada gereken her şey yapılacaktır. Sizler burada kalın, dönüşümüzü bekleyin. Gömütlükten gelince anma yemeği verilecek. Rahmetli'nin oğlu ve kızı adına hepinizi yemeğe çağırıyorum. Başlangıçta Yedigey'in aklından hiç geçmediği halde küçük bir cenaze töreni olmuştu bu. Konuşmanın bitiminde cenaze alayı yola koyuldu. Arkadan gelen kalabalık bir süre vagonun ardından yürüdükten sonra evlerin orada topluca geride kaldılar. Kadınlar arasında ağlayan Okubala'yla Ayzada'nın hıçkırıkları bir süre daha arkadan onları izledi. Hıçkırıklar geride kalıp cenaze alayı gittikçe demir yolundan uzaklaşarak Sarı Özek Bozkırı'na daldığı zaman Boranlı Yedigey rahat bir soluk aldı. Şimdi öbür 5 kişiyle baş başa kalmıştı, ne yapacağını biliyordu. Sarı Özek Bozkırı'na bol ışığıyla cıvıl cıvıl aydınlatan güneş adam boyu yükselmişti. Henüz yolculuklarını zorlaştıran bir şey yoktu çünkü hava serindi. Onları çepeçevre kuşatan geniş düzlükte her zamanki gibi yükseklerde iki çaylak dolanıyor, arada bir ayaklarının altından fırlayıveren çayır kuşları kanatlarını çırparak şaşkın şaşkın cırıldıyorlardı. Bir an gözlerinin önüne karın yağışını ard arda dizilip göç yoluna çıkan kuşları getiren Yedigey, kar düşünce bunlar da gider buradan, kar yağar yağmaz toplanır giderler diye düşündü. Her nedense bir gece önce demir yoluna yaklaşan tilkiyi anımsadı. Tilkiyi düşünür düşünmez yanda bir yerde yürüyordur sanısıyla başını döndürüp kimseye sezdirmeden baktı. Bunun ardından da o gece uzaya fırlatılan roket geldi aklına. Kafasına doluşan bu tuhaf tuhaf düşüncelere şaşıran Yedigey hepsini zihninden kovmaya çalıştı. Önlerinde uzun bir yol da bulunsa böyle şeyleri düşünmenin sırası değildi. Devesi Boranlı Karanar'ın sırtında Yedigey en önde gidiyor, cenaze alayına ana beytin yolunu gösteriyordu. Kendini cenaze alayının hızına gitgide daha iyi uyduran deve geniş geniş adımlı bir yürüyüş tutturmuştu. Deveden anlayanlar için yürüyen Karanar'ın ayrı bir güzelliği vardı. Gururlu bir biçimde diktiği, adım attıkça dalgalanan boynunda başı kıpırdamadan duruyor, uzun, sırım gibi ince bacakları havayı ölçülü adımla yarıyordu. Yedigey'in iki hörgüç arasındaki yeri sağlamdı, güven vericiydi, rahattı. Sahibinin işaretlerini şıp diye anlayan, ona zahmet vermeden hızını ayarlayan devesinden son derece hoşnuttu. Göğsündeki madalyalar, nişanlar deveyle birlikte hopladıkça hafif hafif şıngırdıyor, güneşin ışığında parıldıyordu. Boranlı Yedigey'in arkasından yedeğinde vagon çeken Belarus marka traktör geliyordu. Genç traktör sürücüsü Kalıbek'in yanına Sabitcan oturmuştu. O gece kadeh kadeh vodka, kımız yuvarlayan, telsizle yöneltilen insanlar ve bir sürü saçma sapan şeylerle herkesin kafasını ağrıtan sanki o değilmiş gibi başı önünde susuyordu şimdi. Traktör sarstıkça başı bir o yana sallanıyordu, bir bu yana. Onun böyle iki yana sallandığını gören Yedigey gözlüğünün bir yere çarpıp kırılmasından korkmaya başladı. Vagona Kazankap'ın cenazesinin yanına güveyi binmişti. Adamın çok üzüntülü bir duruşu vardı. Güneşten gözlerini kısıyor, arada bir sağına soluna bakıyordu. Bu bir işe yaramaz, ayyaş nasıl olduysa bu sefer iyi bir hareket yaparak ağzına tek damla içki koymamıştı. Bununla da yetinmemiş, hazırlık sırasında her işe koşmuş, cenaze vagona taşınırken herkesten çok tabuta omuz vermişti. Yedigey onu Karanar'ın arkasına bindirmek istediğinde verdiği yanıt çok şaşırtıcıydı. Hayır, ben kaynatamın yanında vagonda gideceğim. Mezarına kadar yanından ayrılmak istemiyorum. Onun bu sözleri hem Yedigey'in hoşuna gitmişti hem de bütün Boranlıların. Yola çıktıkları zaman vagonda keçeye sarılı kaynatasının ölüsünü tutarak en çok ağlayan gene oydu. Onun bu çırpınışını gören Yedigey, adamcağız keşke aklını başına toplasa da bundan böyle içkiyi bıraksa, karısını da mutlu ederdi çocuklarını da, diye umutlandı. Ipıssız bozkırın ortasında önde örtüsü püsküllerle süslü bir deveden, arkada bir traktörle onu çeken bir vagondan, en arkadaysa yol kazma makinesinden, ekskavatörden oluşan küçük fakat garip bir cenaze alayıydı bu. Gene Belarus marka yol kazma makinesini zenci gibi kara, tıknaz bir adam olan Jumagali sürüyor, onun yanında da Uzun Edilbay oturuyordu. Uzun Edilbay otururken bile Berikine tepeden bakıyordu. Yol makinesi sürücüsü Jumagali, Boranlı durağına yakınlardan gelmişti. Orada uzun süre kalıp kalmayacağı da belli değildi. Edilbay ile ikisi ateşli bir konuşmaya dalmışlardı. Cenazenin gömülmesine katkıları dolayısıyla durak şefi Ospa'nın hakkını yememek gerekir. Elinde ne kadar makine varsa bu işe vermişti. Durağın genç şefi böyle yapmakla da iyi etmişti. Çünkü bunca uzağa gidip gelecekler, üstelik kazmalarla, küreklerle gömüt kazacaklardı. Hem derin hem de Müslüman geleneğine uygun tabut girintisi bulunan bir gömüt kazmak az zaman almazdı. Bu duruma göre akşama nasıl döneceklerdi? Ospa'nın önerisi başlangıçta Yedigey'e ters geldi. Kazma kürek dururken ekskavatörle gömüt kazmak nerede görülmüştü? Ospan'la bu konuyu konuşurlarken tüm neşesi kaçmış, aklını karıştıran kuşkular yüzünden suratı bir karış asılmıştı. Gene de durak şefi bir çıkış yolu buldu. Bak Yedike, ben sana işin olacağını söyleyeyim. Kimsenin aklına bir şey gelmesin diye önce çukuru kazma kürekle açın, sonra makineyi çalıştırın. Bu iş bir çırpıda olsun bitsin. Kendiniz daha iyi bilirsiniz ya, sarı özekin toprağı kaya gibi serttir. Kazma makinesi istediğiniz derinlikte çukur kazınca Kalanını kendiniz tamamlarsınız. Sapmayı da kol gücüyle açarsınız. Dipnot. Sapma, Kırgızcası kazanak olarak belirtilmiştir. Böylece hem zaman kazanılmış olur hem de törelere aykırı düşmezsiniz. Şimdi Sarı Özek'in derinliklerine daldıkça Yedigey Osman'a hak veriyordu. Nasıl olmuş da kendisi daha önce böyle bir şeyi akıl etmemişti. Kafası çalışıyordu şu Osman'ın. Ana beyite varır varmaz inşallah onun dediği gibi yapacaktı. Önce rahmetlinin başı kutsal Kabe'ye dönük olacak biçimde uygun bir yer seçecekler, sonra vagonun içine koydukları kazma kürekle biraz kazacaklar, sonra da makineyle girişip işi kısa sürede bitireceklerdi. Mezarın dibindeki sapmayı kol gücüyle kazmak fazla zaman almazdı. Böyle yapmak en doğrusuydu. İşte bu amaçla küçük cenaze alayı Sarı Özek Bozkırı'nda bazen yayvan tepelerin yamacına tırmanarak, bazen geniş koyaklarda gözden silinerek, bazen de ovada düz izler bırakarak ağır ağır ilerliyordu. En önde Karanar'ın sırtında Boranlı Yedigey, onun arkasında vagon koşulu Belarus marka tekerli traktör, en arkadaysa bir ucunda kazma kolunun köşeli metal tırmıkları, öbür ucunda ters çevrilmiş dev kepçesiyle acayip bir böceğe benzeyen Belarus marka kazma makinesi. Yedigey son kez geriye dönüp Boranlı durağına baktığı sırada kızıl tüylü köpeği Jol Bars'ın Tintin peşlerinden koşmakta olduğunu büyük bir şaşkınlıkla gördü. Dipnot. İleride birçok örneği görüleceği üzere Kazakça J sesi Türkçe'de Y sesine dönüşmüştür. Ya da bunun tersi. Jol Bars, Yol Bars, yol parası anlamına. Jan geldi, yan geldi gibi. Nasıl olmuştu da takılmıştı arkalarına. Boranlı durağından çıktıklarında öyle bir şey yoktu. Uzun yolda peşlerinden geleceğini bilse bağlardı köpeği. Çok kurnaz hayvandı. Yedigey ne zaman Karanar'a binip bir yere gidecek olsa hemen bir yerlerden çıkar gelirdi. Gene öyle yapmıştı işte. Aman gelsindi ne yapalım. Köpeğin ayağını taştan esirgeyecek değildi ya. Şimdi onu kovalamaya kalksa bir sürü zaman yitirecekti. Sahibinin düşüncelerini sezmişçesine Yolbars traktörü geçip ileri yürüdü. Karanar'ın önünde sağa doğru bir yerde koşmaya başladı. Yedigey kamçıyı kaldırdı, vuracakmış gibi salladı. Ama bir iki kılını bile kıpırdatmadı bu tehdide karşı. Geç kaldım babalık der gibi bir havası vardı. Aslında bu hayvanın onlarla birlikte böyle bir işe kalkışmasının kimseye bir zararı yoktu. Ayrıca çok da güzel bir köpekti. Geniş göğüslü, kıllı kalın boynu, kesik kulakları, zeki, anlayışlı bakışları, kızıl tüyleriyle Yolbars herkesin dikkatini çekerdi. Ana beyit yollarına düştükleri sırada Yedigey'in kafasına da bir sürü düşünce üşüşmüş bulunuyordu. Zamanın akışını ölçercesine, güneş başlarının üstünde karış karış yükseldikçe onun zihni de eski günlere gidip gidip geliyordu.